Ayrım 3, Toz Gibi Yıldızlar, Isaac Asimov, sayfa 27. Sander Jonty yatakhanenin basamaklarında bir anlığında duraksayıp üniversite kampüsünü gözleriyle taradı. Bakışlarında hayranlık olmadığı aşikardı. Eski çağlardan beri bütün şehir kampüslerinde görülen yarı kırsal arazide kıvrıla kıvrıla ilerleyen tuğla döşeli yola adımını attığı sırada şehrin tek önemli caddesinin ışıklarını gördü ileride. Onun hemen ötesinde gündüzleri görülmeyen ama şu anda açıkça belli olan mavi renkli radyoaktif ufuklar uzanıyordu. Tarih öncesi savaşların yegane tanıkları. Jonty bir müddet gökyüzüne bakıp durumu değerlendirdi. Tirandıların gelip Nebula'nın derinliklerindeki 20 kadar yayılmacı ve kavgacı siyasi birliğin varlığına ani bir son verişinin üzerinden neredeyse 50 yıl geçmişti. Artık tek bir devlet olmanın getirdiği apansız ve yapay bir barış içerisinde yaşıyorlardı. Onlara devasa bir yıldırım misali çarpan fırtınanın etkisinden hala kurtulamamışlardı. Geriye sadece arada sırada şu veya bu gezegeni boş yere galeyana getiren kıpırtılar kalmıştı. O kıpırtıları organize edip iyi ayarlanmış tek bir sarsıntıya dönüştürmek uzun ve zorlu bir süreçti. Eh, dünyada geçirdiği sade hayat yeterince uzamıştı zaten, artık eve dönme vaktiydi. Gezegenindeki yoldaşları muhtemelen şu anda odasındaki terminalden kendisine ulaşmaya çalışıyordu. Adımlarını biraz hızlandırdı. Jonty odasına girer girmez ışını yakaladı. Güvenliği için endişelenen ve mahremiyetine önem veren kişilerin kullandığı türden şahsi bir ışındı bu. Herhangi bir geleneksel alıcıya gerek yoktu. 500 ışık yılı uzaklıktaki başka bir gezegenden hiper uzayı aşarak gelen zayıf elektron dalgalarının fısıltılarını ne bir metal ne de kablo yakalayabilirdi çünkü. Uzayın ta kendisi Jonty'nin odasında polarize oluyor ve bir alıcı tarafından karşılanmaya hazırlanıyordu. Dokusu rastgele bir biçimde pürüzsüzleşti. Alıcınız olmadığı takdirde bu kutuplaşmayı tespit etmenizin bir yolu yoktu. Ve o özel alanda yalnızca Jonty'nin zihni bir alıcı vazifesi görebiliyor, kendi şahsi sinir sisteminin elektriksel karakteristikleri mesajı içeren taşıyıcı ışının titreşimlerini yakalıyordu. Mesajın kendisi de en az adamın beyin dalgalarının karakteristiği kadar eşsizdi ve tüm evrende katrilyonlarca kişi olmasına rağmen bir insanın başka birine gönderilmiş şahsi dalgaları algılama şansı yaklaşık 20'de 1'di. Mesaj hiper uzayın idrak edilemeyecek kadar engin boşluğunda inlerken Jonty'nin beyni gıdıklandı. Aranıyor, aranıyor, aranıyor. Mesaj göndermek mesajı almak kadar basit bir iş değildi. Dediklerinizi Nebula'nın öteki ucundaki birine ulaştıracak, son derece spesifik taşıyıcı dalgaları ayarlamak için mekanik bir düzenek gerekiyordu. Jonty'nin düzeneği sağ omzundaki süs düğmesinin içindeydi. Kutuplaşma alanına adım attığı anda otomatik olarak devreye girmişti. Ve artık tek yapması gereken düşüncelerini toplayıp konsantre olmaktı. Buradayım. Kendini tanıtmak için başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Arama sinyalinin cansız tekrarları bir son bulup Jonty'nin kafasında şekillenen kelimelere dönüştü. Sizi selamlıyorum efendim. Widmoss idam edildi. Haber henüz kamuoyuyla paylaşılmadı elbette. Hiç şaşırmadım. İşe karışan başka biri var mı? Hayır efendim. Kahya kimseyi ele vermedi. Cesur ve sadık bir adamdı. Evet ama cesaret ve sadakat tek başına yeterli değil. Aksi takdirde yakalanmazdı. Biraz korkaklık işe yarayabilirdi belki de. Neyse önemi yok. Oğluyla konuştum. Yani yeni kahyayla, ölümden kıl payıyla kurtuldu. Onu kullanacağım. Hangi amaçla olduğunu sorabilir miyim efendim? Sorunun cevabını yaşanacakları görerek alman daha iyi olacaktır. Olayların sonucunu şimdiden öngörebilmem mümkün değil. Byron yarın Rodyalı Henrik'i görmek için yola çıkacak. Henrik mi? Delikanlı kendini korkunç bir riske atıyor. Ne yaptığının farkın? Ona elimden geldiği kadarını anlattım diye yanıtladı Johnny sertçe. Kendisini kanıtlayana dek Byron'a çok fazla güvenemeyiz. Mevcut durumda ona yalnızca riske edilebilir biri gözüyle bakabiliriz. O harcanabilir biri, hem de oldukça. Beni bir daha buradan arama, dünyadan ayrılıyorum. Ardından katı bir hareketle zihinsel bağlantıyı sonlandırdı. Jonty sessiz ve dikkatli bir şekilde o gün yaşanan olayları düşünüp her birini kafasında tarttı. Yavaşça gülümsedi. Her şey kusursuz bir biçimde ayarlanmıştı ve güldürü artık başlayabilirdi. Hiçbir şey şansa bırakılmamıştı. 3. Bölüm. Şans ve Kol Saati. Bir uzay gemisinin gezegenin esaretinden kurtulup yörüngeye yükselişinin ilk saati oldukça sıkıcı geçer. Kalkışın neden olduğu kafa karışıklığı, içi boşaltılan bir ağaç gövdesinin tarih öncesi bir nehre itilişine benzer bir his yaratır. Kameranıza yerleştirilirsiniz, bagajlarınızla ilgilenilir, ardından etrafınızı bir tuhaflık ve anlamsızlık hissini sardığı o ilk gergin an gelir. Son dakika vedaları edilir. Basınç odalarının gürültüyü azaltan o boğuk tangırtıları işitilir. Ardından otomatik kilitler devasa bir matkap misali döne döne yerlerine oturup mekiğin içini hava sızdırmaz kılarken hafif bir fısıltı duyulur. Bunu meşhum bir sessizlik ve her kamerada yanıp sönen kırmızı uyarı ışıkları takip eder. Hızlanma kıyafetinizi giyin, hızlanma kıyafetinizi giyin, hızlanma kıyafetinizi giyin. Uçuş görevlileri koridorda koşturup bütün kapıları hızla tıklatır ve çekip açar. Affedersiniz, kıyafetinizi giyin lütfen. Kıyafetinizle güreşirsiniz, soğuk, sıkı ve rahatsızdır. Ancak kalkışın mide bulandırıcı basıncını emen hidrolik bir sisteme sahiptir. Derken atmosferde manevra yapabilmek için düşük güçte çalıştırılan atom motorlarının uzak gümbürtüsü işitilir. Hemen ardından kıyafetin yağ sistemi yavaşça harekete geçer. Neredeyse sonsuzmuş gibi gelen bir süre boyunca oturduğunuz koltukta geriye doğru itilir, mekiğin hızı azalmaya başladığında da çok yavaş bir şekilde tekrar öne gelirsiniz. Tüm bu süre boyunca kusmamayı başarırsanız muhtemelen bu seferlik uzay tutmasından da kurtulmuş sayılırsınız. Gözlem odası uçuşun ilk 3 saati boyunca yolculara kapalı tutuldu. Atmosfer geride kaldıktan ve odanın çift kanatlı kapıları açılmaya hazır edildikten sonraysa önünde uzun bir sıra oluştu. Katılımcıların tamamı sadece gezegenlilerden, yani başka bir deyişle daha önce hiç uzaya çıkmamış kimselerden oluşmuyordu. Aralarında hatırı sayılır miktarda daha tecrübeli olan yolcular da vardı. Ne de olsa dünyanın uzaydan görünüşü her turistin mutlaka görmesi gereken şeyler arasında yer alıyordu. Gözlem odası geminin tenindeki bir baloncuktan ibaretti. İki karış kalınlığında çelik sert şeffaf plastik karışımından yapılmış kavisli bir baloncuk. Onu atmosferin aşındırıcı etkisinden ve toz zerreciklerinden koruyan iridyum çelik karışımı kapağı içeri çekilmişti. Işıklar kapatılmıştı ve galeri doluydu. Demir parmaklıkların üzerinden manzarayı seyreden yüzler dünyadan yansıyan ışıkla aydınlanıyordu. Dünya hemen altlarında asılı duruyor ve turuncu mavi beyaz yamalı devasa bir balon gibi parlıyordu. Görünür yarı kürenin neredeyse tamamı güneşle aydınlanmıştı. Bulutların arasından kıtaların yanı sıra turuncu bir çöl ile gezegenin yüzeyine dağılmış yeşil renkli ince çizgiler görülüyordu. Denizlerin mavisi ufukla kesiştikleri yerlerde uzayın siyahıyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Yer kürenin dört bir yanını saran siyah ve tozsuz gökyüzü ise yıldızlarla bezeliydi. İzleyiciler sabırla bekledi. Görmek istedikleri şey güneşin aydınlattığı yarı küre değildi. Uzay gemisi kendisini ekliptik düzlemden çıkaran yavaş, hissedilmez hızını korurken kör edici bir biçimde parlayan kutup bölgesi yavaş yavaş görüntüye girdi. Gecenin karanlığı gezegeni ağır ağır sardı ve Avrasya Afrika adası kuzey tarafı aşağı bakacak şekilde görkemle sahne aldı. Gezegen hastalıklı ve cansız arazilerinin dehşetengiz yüzünü yıldızlarla bezeli gecenin altına saklıyordu. Toprakların radyoaktivitesi mavi renkli, yanar döner bir deniz gibi görünüyor ve başka gezegenlerin de aynı şekilde intihar etmesini engellemek için nükleer patlamalara karşı geliştirilen güç alanları keşfedilmeden önce yeni bir kuşak evvel buralara düşen bombaların bıraktığı izler tuhaf çiçek halkaları misali parlıyordu. Dünya uzayın sonsuz karanlığındaki parlak ve küçük bir yarım sikkeye dönüşünceye dek seyretmeye devam ettiler. İzleyicilerin arasında Byron Farrell da vardı. En ön sırada tek başına oturuyordu. Kollarını parmaklıklara dayamıştı. Bakışları düşünceli ve karamsardı. Dünyadan bu şekilde ayrılacağını hiç düşünmemişti. Yanlış bir hareket tarzıyla, yanlış gemiyle, yanlış istikamette gidiyordu. Çenesindeki sakal kökleri ön kolunun bronzlaşmış tenine sürtünüyor, o sabah tıraş olmadığı için suçluluk duymasına neden oluyordu. Kamerasına dönüp bu hatasını telafi edebilirdi ama gitmeye gönülsüzdü. Buradayken etrafı insanlarla çevriliydi, kamerasında ise yalnız olurdu. Yoksa tam olarak bu yüzden mi kamerasına dönmeliydi? Sahip olduğu bu yeni hissi sevmemişti. Sanki birileri tarafından avlanıyormuş, hiç dostu kalmamış gibi geliyordu. Dostluk mefhumunu yitirmişti. 24 saatten kısa bir süre önce o vizifon çağrısı tarafından uyandırıldığı andan beri bu böyleydi. Üniversitenin yatakhanesindeyken bile bir utanç kaynağı haline gelmişti. John T. ile öğrenci salonunda gerçekleştirdiği konuşmadan döndüğünde ihtiyar esmak tepesinde bitivermişti. Adam telaş içerisindeydi, sesi iyice tizleşmişti. ''Bay Farrell, ben de sizi arıyordum. Bu çok talihsiz bir olaydı, anlayamıyorum. Bunun için bir açıklamanız var mı?'' ''Hayır'' diye yanıtlamıştı genç adam hemen hemen bağırarak. ''Yok.'' ''Ne zaman odama dönüp eşyalarımı çıkarabilirim?'' ''Sabah olduğunda bunu yapabileceğinize eminim. Odayı test edebilmemiz için gereken ekipmanları bu kata çıkarmayı daha önce tamamladık. Radyoaktivite seviyesi tekrardan normalin altına indi. Çok talihlisiniz. Kıl payıyla kurtulmuşsunuz.''
''Evet, evet. Eğer kusuruma bakmazsanız biraz istirahat etmek istiyorum.''
''Lütfen sabaha kadar benim odamı kullanın. Daha sonra kalan son birkaç gününüzü geçirebilmeniz için size yeni bir oda ayarlarız. Bu arada kusura bakmazsanız konuşmamız gereken başka bir mesele daha var Bay Farrell.''
Esmak'ın davranışlarında abartılı bir kibarlık vardı. Hatta o kadar temkinliydi ki Byron adamın kibarlıktan kırıldığını duyabildiğine yemin edebilirdi.
''Neymiş o diğer mesele?'' diye sormuştu dikkatle.
''Sizi taciz etmek isteyebilecek herhangi birini tanıyor musunuz?''
''Bu şekilde taciz edecek birini mi? Tabii ki hayır.''
''O halde ne yapmayı planlıyorsunuz? Okul yönetimi bu kazanın geniş çevreler tarafından duyulmasından son derece hoşnutsuz olacaktır.''
Yaşananlardan basit bir kaza gibi bahsetmeye nasıl devam edebilmişti?
''Sizi anlıyorum.'' demişti delikanlı soğukça, ''ama endişelenmeyin. Bir soruşturma başlatmakla veya olayı polise taşımakla ilgilenmiyorum. Yakında dünyadan ayrılıyorum. Planlarımın bozulmasına izin veremem. Herhangi bir şikayette de bulunmayacağım. Sonuçta hala hayattayım.''
Esmak neredeyse yakışıksız sayılabilecek bir şekilde rahatlamıştı. Kendisinden istedikleri tek şey buydu. Hoşnutsuzluk yok, bu yalnızca unutulmaya mahkum bir kazaydı. Sabah 7'de eski odasını ona geri vermişlerdi. İçerisi sessizdi ve dolaptan gelen herhangi bir mırıltı yoktu. Bomba artık orada değildi, radyasyon dedektörü de öyle. Muhtemelen Esmak hepsini toplayıp göle atmıştı. Buna delilleri yok etmenin alası denirdi ama bu okulun problemiydi. Eşyalarını bir bavula yerleştirmiş, sonra da öğrenci işlerini arayıp başka bir oda talep etmişti. Fark ettiği üzere ışıkları yeniden çalışıyordu, vizifonu da öyle elbette. Geçen geceki olayların gerçekten yaşandığını gösteren tek emare, eriyip yamulmuş vaziyetteki kapı kilidiydi. Ona başka bir oda vermişlerdi. Böylece kendisini gözetleyen herhangi birine orada kalmaya niyetliymiş gibi görünmüştü.
Ardından koridordaki telefonu kullanarak bir uçan taksi çağırmıştı. Kendisini bir gören olduğunu sanmıyordu. Bıraktı ortadan kayboluşunu okul kendi istediği gibi çözsün. Uzay istasyonunda bir anlığına John T'yi görmüştü. Birbirlerine bakıp kısa bir kafa selamı vermişlerdi. John T hiçbir şey söylememiş, onu tanıdığına dair tek bir emare bile göstermemişti. Fakat Byron'ın yanından geçtiği sırada delikanlının eline siyah renkli, özelliksiz bir küçük küre tutuşturmuştu. Bir kişisel kapsül ve de Rodia için bir bilet. Byron kısa bir süreliğine dikkatini kişisel kapsüle çevirmişti, mühürlenmemişti. İçindeki mesajı daha sonra kamerasına geçtiğinde okumuştu. Mümkün olabildiğince az kelimeyle yazılmış bir tavsiye mektubuydu bu. Gözlem odasında oturup dünyanın giderek küçülmesini seyreden Byron'ın düşünceleri bir müddet Sander Jonty'ye kaydı. Adam hayatını kurtarıp sonra da onu yeni ve denenmemiş bir yola sokarak yaşamına yıkıcı bir şekilde müdahil olmadan önce Jonty çok fazla tanımazdı. Adını biliyordu. Yanından geçerken ona pek çok kereler kafa selamı vermişliği vardı. Ve arada sırada da olsa birkaç kibar kelam etmişlerdi ama hepsi buydu. Ne adamın kendisinden, ne soğuk tavırlarından, ne aşırı şık giyim tarzından, ne de yapmacık tavırlarından hoşlanıyordu. Ama tüm bunların şu anda yaşananlarla bir alakası yoktu. Byron tedirgin ellerinden birini asker tıraşlı saçlarının arasında gezdirip iç çekti. Kendisini sahiden de Jonty'nin varlığını arzularken bulmuştu. Adam en azından olaylara hakimdi, ne yapılması gerektiğini biliyordu. Byron'ın ne yapması icap ettiğini de öyle. Hatta bunu ona yaptırmıştı da ve Byron artık kendisini çok genç, çok çaresiz, çok yalnız ve neredeyse dehşete kapılmış hissediyordu. Tek başınaydı. Tüm bu süre zarfı boyunca babasını düşünmekten de kaçınmıştı. Bunun ona bir faydası olmazdı. Bay Malayne. Byron omuzunda saygılı bir dokunuş hissetmeden önce bu isim 2-3 kez tekrar edildi. Genç adam başını kaldırıp baktı. Bay Malayne dedi robot ulak bir kez daha. Byron 5 saniye kadar ona boş boş baktı. Sonra da bunun kullandığı sahte isim olduğunu anımsadı. Jonty'nin kendisine verdiği biletin üstüne hafifçe yazılmıştı. Bu isme özel bir kamera tahsis edilmişti. Evet ne vardı Malayne benim. Robotun içindeki makara mesajı oynatırken ulaktan hafif bir fısıltı yükseldi. Kameranızın değiştirildiği ve bavullarınızın yeni odanıza taşındığı konusunda sizi bilgilendirmem istendi. Yeni anahtarınızı kabin amirinden alabilirsiniz. Bunun size herhangi bir problem teşkil etmeyeceğini umuyoruz. Ne demek oluyor bu diye bağırdı Byron oturduğu yerde sertçe dönerek. Giderek azalmakta olan yolcu grubundan geriye kalanlar kimin bağırdığını görmek için genç adamdan tarafa baktı. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Sadece kendisine verilen görevi yerine getirmekte olan bir makineyle tartışmanın hiçbir faydası yoktu elbette. Ulak metal başını saygıyla eğdi ve yüzüne sabitlenmiş insansı tebessüm taklidini hiç bozmadan oradan ayrıldı. Byron gözlem odasından çıkıp kapıdaki gemi subayına niyetli olduğundan daha öfkeli bir şekilde yaklaştı. ''Bana bak kaptanı görmek istiyorum.'' Subay herhangi bir şaşkınlık emaresi göstermedi. ''Önemli bir şey mi var efendim?'' Hem de uzay kadar. İznim olmadan özel kameramı değiştirmişsiniz. Sebebini bilmek istiyorum. Byron o anda bile sinirinin sadece kısmen olan bitenlerden kaynaklandığını ve aslında içinde biriken öfkeyi dışa vurduğunu biliyordu. Neredeyse öldürülüyordu. Dünyadan korkak bir sabıkalı gibi ayrılmaya mecbur bırakılmıştı. Ne yapacağını bilmediği meçhul bir yere gidiyordu. Şimdi de kalkmış uzay gemisinde onu itip kakıyorlardı. Bu kadarı fazlaydı. Yine de eğer onun yerinde John T. olsaydı başka türlü, hatta belki de daha bilgece davranacağına dair rahatsız edici bir hisse kapılmadan da edemedi. O John T. değildi. Kabin amirini çağırayım dedi subay. ''Ben kaptanı görmek istiyorum.'' diye ısrar etti Byron. ''Madem öyle istiyorsunuz.'' Adam klapasına takılı küçük telsiz yardımıyla kısa bir görüşme yaptı.
az sonra çağrılacaksınız, lütfen bekleyin diye ekledi sonra da kibarca.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 36.